Sabah uyandın yine kalktın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'i, muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili, dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Bilare Podcast'te hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
30. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim?
Teşekkür ederim yavrum, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim anneciğim. Peki babacığım, sen nasılsın? Hoş geldin.
Hoş bulduk, ben de iyiyim. 10 bölümü doldurduk herhalde, 30 oldu.
Evet, 10 bölümde bir seni konuk alacağız diye kararlaştırmıştık.
Ben şimdi şoktayım ya, böyle bir kal geldi bana. Kimler gelmiş o diyelim. Hoş geldin Kürşat.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Seni görmek ne güzel bir mutluluk bizim için.
Vallahi bir aydır evdeyim, hala yeni gördüysen.
Podcast'imize hoş geldin diyorum canım.
Peki, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Peki dinledin mi bir ay boyunca bizim 2 haftadır yayınladığımız podcastlerimizi?
Evet, editlerinizi yaparken yüzlerce kere dinliyorum.
Yani dinlememe gibi bir şansı var mı anneciğim sence?
Peki edit için 100 kere dinledin ya, bir kere de kendin için dinleyebildin mi?
Dinledim tabii ki.
Tamam.
Ben beğendim. Gece yatarken dinliyorum ya podcast.
İyi bakalım, uykusuzluk sorunu olduğunda hemen 1x1 Bilare Podcast diyoruz değil mi?
Evet,
teşekkür ediyoruz o zaman. Evet bakalım Dişat, sen neler söyleyeceksin? Babanı podcast konuğumuz olarak almışız.
Yani aslında seviyorum ben böyle ailecek ettiğimiz sohbetin, podcast'in özel bir bölümü olarak yayınlıyor oluşumuzu. Yani ben mutluyum bu durumdan. Tabii babam bizle sohbet etmekten bu kadar, o ne kadar mutlu onu bilmiyorum ama... bakalım, geçen bölüm çok eğlenmiştik babamla olan bölümde sohbet ederken.
Evet.
Bu bölümde aynı şekilde geçecek diye düşünüyorum. Bakalım.
Bakalım bakalım. Kürşatcığım, ne var ne yok? Nasılsın? Evde zamanını nasıl geçiriyorsun?
Evde zaman geçirmekle ilgili benim hiçbir zaman bir problemim olmadı. Ben evdeyim zaten.
Evet, biliyoruz. O da bir artı bir şey aslında bugünlerde.
Yani tabii ki uzaktan eğitim vesaire gibi sorumluluklarımız var. Onlar nedeniyle bayağı bir yoğun çalışma gerektirdi. Çünkü ders notu hazırlamak falan işte zaman aldı epeyce. Birçoğunu yoluna koydum. İşte sınavlarımızı planladık şimdi.
Evet, o konuların hepsine ilerleyen dakikalarda geleceğim babacığım. Uzaktan eğitime ben öğrenci gözüyle bakmıştım. Bir de akademisyen gözüyle bakalım diye istiyorum, senin için de uygunsa.
Tabii ki.
Peki babacığım, şimdi biz daha önceki bölümlerde de konuştuk, çok tekrara düşmek istemem ama işte salgın, Covid sebebiyle evde işleyiş biraz değişti. Seni zorlayan şeyler var mı? Zaten gerçi çok el yıkayan bir insan ama her seferinde daha fazla bunları yapmak zorunda kalmak ya da her şeyi çamaşır suyuyla siliyor oluşumuz hakkında ne düşünüyorsun?
Evet, senin hayatında neler değişti?
Gün içinde zaten çok ellerimi yıkıyorum. O el yıkama ile ilgili bir sorunum yok. Benim sadece üzüldüğüm konu, annem biraz fazla yoruluyor. İşte bu çamaşır suyuyla silme veya işte benim rahatsızlığımdan dolayı markete falan beni göndermiyor, kendi gidiyor. Onlar beni biraz üzüyor. Onun dışında çok büyük bir problem yok.
Peki şimdi market demişken... 30 büyük ilde bir de Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar bir can havliyle tabii ne yapacaklarını bilemeyip sokağa döküldüler. Biraz onun üstüne konuşalım istiyorum. Ne dersiniz?
Evet, evet. Bu yeni bir şey, gündem. Konuşalım.
Bu konudaki acaba dikkatimizi çeken şey sokağa çıkma yasağı zaten hani az buçuk beklenen bir şeydi. Ama bunun duyurulma zamanı mı bir sıkıntı yarattı? Ya da bunu halkın anlama şekli, uygulama şekli, bunlar hakkında epey bir şeyler oldu tabii sosyal medyada da, normal yaşantıda da. Onun için bu konudaki fikirlerini ben de merak ediyorum senin Kürşat. Ne diyeceksin bu konuda?
Yani duyurulma saatiyle ilgili bir sorun olduğu aşikar. Zaten Bakan Bey de bunu kendisi sonradan kabul etti. Duyurulma saati... daha erken planlansaydı ya da duyurunun metninde ilk önce fırınlar işte mecburi yerler açık kalacak ibaresi belirtilseydi bu kadar yığılma olur muydu? Sanmıyorum olacağını ama yine de bizim millete pek güven olmaz. Diyorlar ya işte çok yönlü eleştiriler var. Şimdi bir kesim diyor ki evde bir makarnanız da mı yoktu? İki gün idare edemediniz mi? Adamcağızın bir tanesi bir şey almış.
Lupo.
Lupo.
Ya bence küçük çocuğu vardı. Çocuğun canı istedi
sonra
yani.
Onunla ilgili ben okudum sonra. Adamcağız işte alışverişte kredi kartı kullanamadığı için yanına bir şey almış herhalde, öyle bir şey. O nedenle almış yani, mecburiyetten almış.
Yani ne olursa olsun bir mecburiyeti vardı ki aldı adamcağım. Herkesin luposuna kimse karışamaz.
Yani öyle herkesin luposuna kimse karışamaz ama çok böyle acayip eleştiriler yapılıyor. Ekmek alana işte vay bu kadar ekmeğe ne yapacaksın?
Biri lupa sırtlamış almış. Çuvalla götürüyor da ekmekleri.
Evet, sırtlamış çuvalla götürüyor ama bakalım nüfusu kaç kişi ya da önlem olarak şunu da yapmış olabilir. İşte bir kere çıkayım, birkaç gün daha çıkmayayım, birkaç günlük alışverişimi yapmış olayım diye. Şöyle söylemek lazım. Şimdi düzenli maaşı olan insanların evde hayatını sürdürmesi diğerlerine nazaran daha kolay. Ama günlük çalışma zorunda olan insanlar bu süreçte oldukça zorlanacaklar. Biz şimdi devlet memuru olarak tabii ki maaşımız var, sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirerek olabildiğince evde kalıyoruz. Ama dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar, yani çalışmazsa para kazanamayan insanlar ya da mesaiye, işe gitmezse diyelim daha doğrusu, bu konuda oldukça zorlanıyorlar ve zorlanacaklar. Tabii devlet burada sosyal devlet olgusunu yerine getirip olabildiğince tabii imkanlar dahilinde yardım kampanyaları yapılıyor. İşte biz de katıldık bağış kampanyasına. Bağış kampanyaları var, vefa hatları var. İşte bütün zabıtalar, polisler, sosyal örgütler yaşlılara veya evden çıkamayacak durumda olanlara yardım ediyor. Çok iyi bir dayanışma var. Bunlar da güzel şeyler, bunları görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, yani hiç kimse bir başkasının halinden aslında iyi anlayamaz. O yüzden çok fazla ahkam kesmemek lazım diye düşünüyorum.
Ya orası öyle tabii ki ama yani bence büyük bir çoğunluğun aklına gelen şey de şu ki zaten uzun süredir kimse evinden çıkmıyordu. Amaç ne, işte izole olalım, virüsün bulaşmasını azaltalım, önlemeye çalışalım vesaire. Şimdi birden o kadar fazla insan sokağa döküldüğü zaman bence virüsün de bir aklı karışmıştır. Yani ne kadar insan var, hangi birine enfekte olayım acaba diye. Yani acaba virüs sayısında bir pik yaşatacak mı bize o gece sokağa dökülen bir sürü insan?
Evet,
ben onu merak ediyorum.
Onu 14 gün sonra göreceğiz.
Yani
bence
resmi açıklamalarda 250 bin kişilik bir hareketten söz edildi. Çok fazla etkilenmeyeceği söyleniyor. Ama görüntüler iğrenç. Yani şeyde Twitter'da gördünüz mü? İtalya'dan arkadaşı
evet
yazmış
ya,
ki
gördüm.
Ya sizin ülkede neler oluyor böyle, bu hareketlilik ne diye. Çocuk da yazmış ki yani ne diyeyim utancımdan diyor, bir şey diyemedim, aşıyı bulduk dedim yazmış.
Yani ya bu toplumların belki de panik hareketleri, bunları da sosyal bilimciler var, toplum bilimciler var. Hani bunların nasıl yorumladıklarını bilmiyoruz ama demek ki bizim toplumumuza bir kez daha şunu anlamış olduk ki bir şeyleri sanki yazılı dikte ederek anlatmak gerekiyor. Yani kimseyi kendi haline bırakmamak gerekiyor. Bu da çok kötü. Öngörüsüz müyüz o zaman?
Ya hayır. Eğer gerçekten alınabilecek önlemlerin daha doğrusu alınabileceği bir zaman aralığı bırakılıp her şey net bir şekilde açıklansaydı, onun sonrasında babam dediği gibi bir yasak olduğu söylenseydi bu kadar izdiham yaşanacağını ben düşünmüyorum. Çünkü akşam geç saatlerde açıklandı ve insanlar haliyle can havliyle sokağa attı kendini. Yani buna bir şey diyemeyiz.
Yok, bu insan ihtiyaçların refleks olarak zaten giderilmeye çalışılması gayet normal bir şey. Sadece burada bizim her konuda olduğumuz gibi düşünceden, sağduyudan biraz uzak olduğumuz anlamına mı gelebilir bilmiyorum ama bunlar tabii ki panikle yapılmış şeyler. Biraz da sempatik bakmak ya da çok kötü eleştirmemek gerekiyor.
Yani bunun aslında nedeni toplumumuzun biraz duygusal olması. Yani mantık veya akıl yürütmek yerine duygularıyla hareket eden bir toplumuz. Bu her toplumsal olayda, her şeyde karşımıza çıkıyor. Tabii iyi yönleri var. Mesela Türkiye'deki gibi bir dayanışmayı, yardımlaşma kampanyalarını vesaire hiçbir yerde göremezsiniz. Ya da insanların birbirine yardımlarını hiçbir ülkede görebileceğimizi sanmıyorum. Ancak bunun tabii olumsuz etkisi de işte böyle infiale sebep verecek davranışların oluşması. Bu da toplumumuzun bence duygusal yapısından kaynaklanıyor. Kültürel olarak böyle bir toplumuz. Çok yapacak evet. Bir şey yok.
Hayırlısı diyelim o zaman. Peki hala Kürşat, bir şey daha sormak isterim ben. Hani bu virüs olaylarından sonra dünyanın bir değişime gideceği konuşuluyor ya da öyle tahminler var. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Dünya değişecek mi? Bana göre dünya değişmeyecek çünkü dünya bir gezegen, içindeki varlıklar, canlılar değişecek, öyle değişecek değil mi?
Bunu konuşmuştuk evet, bize konuşmuştuk. Göre nasıl değişeceğini, bir de senin fikrini evet, alalım diyoruz.
Evet, bir de senin fikrini alalım Kürşatcığım. Dünya değişecek mi?
Evet, aynı söylediğin gibi dünya değişmez, dünya aynı dünya. İnsanlarda değişiklik olacak mı? Şu anda da zaten hani günlük yaşayan, yani anı yaşa felsefesiyle hareket eden bir topluluk var. Bu her zaman olacak. Bu günleri hayırlısıyla sağlıklı atlatırsak eğer, bazı insanlar yine bunu önemsemeye başlayacaklarını düşünüyorum. Ama bütün her şeyin temelinde olan tabii ekonomi hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Bugünlerden sağlıkla kurtulduğumuzu varsayalım. Birçok insan günü yaşamayı, hayatı daha dolu dolu yaşamayı düşünürken ekonomi çemberine takılı kalıp birçok hayalini yine gerçekleştiremeyecek ve maalesef çok büyük değişimler yaşanmayacağını düşünüyorum. Uzaktan çalışma biliyorsunuz çok yaygın şu anda. Birçok banka, resmi kurum, değil mi?
Evet, yani birçok sektör aslında freelance üzerine kuruluydu. Şimdi salgın sebebiyle bankalar vesaire de dahil oldu bu olaya.
Şimdi bunun şöyle bir sonucu olabileceğini ben düşünüyorum. Uzaktan çalışmanın veya uzaktan eğitimin, yani birçok şeyin online yapılabilirliğinin bu şekilde görülmesi üzerine şirketler, internet servis sağlayıcıları bu alandaki yatırımlarını hızlandırıp birçok şeyi online platforma taşıyacaklar ve evden çalışan insanlar artık daha ucuz iş gücü haline gelecek. Yani bankada çalışan bir memur 5000 lira maaş alıyorsa evden çalış, 2000 liraya çalış, asgari ücrete çalış gibi bir sonuç buradan doğacak. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Yani ben maaşlarda o kadar ciddi bir farklılık olacağını çok düşünmüyorum. Gerçi bu sektörden sektöre değişebilecek bir şey. Çünkü freelance çalışan bir insan eğer belli bir şirket çatısı altında çalışmıyorsa, bireysel çalışıyorsa aynı anda birkaç yerin işini yapabilir. Onun tabii ki alacağı para, ücret vesaire, yani onlar değişken olacaktır. Kamu kuruluşları tarzı şeylerde çalışan insanların maaşlarında da ben o kadar büyük farklılıklar olacağını düşünmüyorum ya. Çünkü yani o insan kendi şey demeyecek ki ben sadece evden çalışırım, şartlarım bunlar, o yüzden şöyle bir fiyatlandırma yapalım. Ya yani böyle bir şey söyleme hakları olacağını düşünmüyorum. Bu eğer devlet tarafından söylenecek, yapılacak bir uygulamaysa buna sen tabi olmak zorundasın. Haliyle bu senin maaşın neden etkilesin?
Şöyle burada da ben böyle bir fikir söyleyeyim. Bu çalışma şartları günümüzde de yavaş yavaş aslında başladı. Nasıl başladı? Bizlerin kendi branşlarında bile artık direkt branş elemanı değil ama yardımcısı unvanıyla okullar açıldı. İşte mesleğe yönelik yardımcı, mesela işte hemşire yardımcısı, sağlık personeli yardımcısı, klinik yardımcısı diye kadrolar oluşmuş durumda ki bu daha ucuza ama aynı işi yaptıracak personellerin atanması demek. Kaldı ki günümüzde baktığın zaman, maalesef bunu üzülerek söylüyorum, yeni atanıp gelmiş personellerin birçoğu, ben şaşırıyorum, bunlar hiç mi okulda ders dinlemediler, hiç mi derslerini takip etmediler diye. Çok fazla kalifiyeli eleman geldiğini düşünmüyorum. O vesileyle de adam diyecek ki sana işte 2 TL veriyorsam bu şekilde yardımcı olarak atadığım kişileri ben zaten büyük de bir işsizlik sorunu var değil mi ülkemizde? Evet. Bunun karşılığında ben 1 TL'ye böyle bir kadro açtım ve çok fazla da talep var diyerek senin çalışmanı, emeğini ve iş gücünü ucuza satın alabilecekler. Olayın benim açımdan gördüğüm şekli bu.
Yani ben çok o yönlerde pozitif bakamıyorum. Ekonominin iyiye gideceği gibi bir şey asla düşünmüyorum. Yani ben de öyle bir şey oluşmadı, öyle bir umut yok asla. Yani her iş alanında, her branşta söylediğin gibi şeyler mevcut. Mesela adam mühendis işi almak yerine diyor ki, yani bir mühendise o kadar para vereceğimi onun yerine iki tane, üç tane teknisyen alırım.
Evet.
Onları çalıştırırım. Ya bu mantık tabii ki var ama işte evden çalışma, ya bu nasıl entegre edilebilir onu bilmiyorum.
Yani velhasılı kelam, hani vardı ya 2020'de uçan uzay araçları falan diye beklerken biz şu anda elimizi nasıl yıkamalıyızın derdindeyiz. Bir de bu var aslında. Belki de beklentilerimizi, hayal dünyalarımızı biraz daha mı küçültsek, belki de hiç kimse uzaktan iş yapmayacak, olduğu gibi devam edecek olaya, değil mi? Bu da olabilir.
Peki babacığım, bölümün başında da söylemiştim oralara geleceğiz diye. Ben önceki bölümlerde uzaktan eğitimi öğrenci gözüyle yorumlamıştım. Bir de akademisyen gözüyle bizim için yorumlar mısın bu uzaktan eğitim sürecini? Sen neler yaşadın? İyi yönleri ya da negatif, kötü yönleri neler?
Şimdi öncelikle ilk başlarda biraz problemler yaşandı. Yani bütün Türkiye genelinde üniversiteler uzaktan eğitimi açıkladı, YÖK tarafından açıklandı. İlk ders saati başladığında sistem çöktü. Bu öngörülebilmeliydi. Burada bir problem yaşandı. İstenmeyen şeyler oldu. Daha sonra her üniversite kendi sistemini kurgulamaya başladı. Yeni sistemler, yeni yazılımlar, öğrenci yönetim sistemleri, uzaktan ders anlatım sistemleri ve iki tane kelime tabii bu dönemde çok önem kazandı. Senkron ve asenkron dersler, eş zamanlı yapılan, canlı yapılan dersler ya da sonradan video kaydı şekliyle yapılan dersler. Bu konuda epeyce konuşacağız. Yani bölümü bununla bitirelim. Daha başka üzerine herhalde konuşacak şey kalmayabilir. Birincisi şu, bizim üniversitemiz de güzel bir sistem yaptı. Hem online sınav sistemi hem ders yükleme ve takip sistemi. Burada hazırlıksız yakalanıldığı için, yani böyle bir karar aniden çıktığı için aceleye getirildiği dönem heba oldu gitti. Yani o ilk bir hafta neredeyse Türkiye genelinde çok işe yaramadı. Daha sonra yeni sistemler işte yapıldıktan sonra sistem başladı. Sisteme PDF veya işte değişik formatlarda ders içeriği yükleniyor. Öğrenci bu ders içeriğini hafta hafta takip ettikten sonra da yine üniversite tarafından yapılan online sınav sistemi sitesinden de test sınavı yapılıyor. Test olmayanlar da ödevlendirme şekliyle vesaire yapılıyor. Birçok beşeri bilimler için bazı şeyler sorun olmayacak ama bizim güzel sanatlar alanında problemler vardı. Çalgı sınavları, çalgı sınavlarının değerlendirilmesi, işte bizim müzik teknolojisi alanındaki projeler, stüdyo çalışmaları vesaire. Bunlara da bir formül bulduk. Bir şekilde uzaktan arkadaşlara ödevlendirme vesaire yaptık. Tabii öne çıkan bir program vardı, Zoom.
Evet. Değil mi? Evet. Hatta bunun üzerine çok caps'ler döndü. İşte Covid'in arkasındaki güç yoksa Zoom muydu falan diye.
Evet, Zoom çok eleştirildi. Güvenlik ihlali, yasaklanan oldu. Google kendi şirket içerisinde yasaklamış. Zaten kendi Hangout'u varken veya Meeting'i varken kim kullanırdı? Çok komik olmuş o da.
Yani evet.
Zoom programı üzerinden online ders yapılması gerçekleştirildi. Ben de birkaç ders yaptım. Yüksek lisans doktora süreci hocalarımız orada online ders yapıyorlar ders saatlerinde. Diğerlerinde online ders zorunlu değil ama şöyle bir problem vardı. Bu kısmı biraz teknik, sıkıcı olabilir. Videoyu hazırlamak ve yüklemek şeklinde bir şey yapmak istediğimiz zaman internet hızı engeline takılıyor. Yani ekran kaydı yaparak ya da kameranın karşısına geçip video kaydıyla ders anlattık, tamam. Peki bunu internete nasıl yükleyeceğiz? Eğer fiber bağlantımız yoksa, İşte 20 megabit ve üzerinde bir upload hızımız da yoksa bunu gece bırakacaksın, ertesi gün akşama anca biter 40 dakikalık bir dersin internete yüklenmesi. Çünkü işte herkes aşağı yukarı 0.7 megabitle upload yapmaya çalışıyor. Bugünlerden sonra umarım servis sağlayıcılar bunu da görür ve bu konuda önlem alır. Çünkü içerik üretilemiyor. Yani üretilen içeriğin internete yüklenemediği bir durum söz konusu. İkincisi, Zoom uygulamasının kullanımı ve ulaşılabilirliği. Bizim üniversitemiz ve birçok üniversite kullanım kılavuzu hazırlamışlar. Evet. PDF üzerinden. Sen de görmüşsündür Dişat.
Benim sadece bir tane hocam Zoom'dan ders yapıyor. Ama yani onda da bayağı aslında verimli oluyor. Çünkü mühendislik alanında, yani hangi mühendisliği okursanız okuyun, sadece PDF'den ders notu okumakla hiçbir dersi anlayamazsınız. illaki bir hocanın açıklamasına ya da işte çözüm örnekleri sunmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama ne yazık ki benim sadece bir tane hocam bunu yapıyor. Ha diğerleri de tabii ki videolar vesaireler yüklediler sisteme ama yani keşke hiç bunları yapmak zorunda olmasaydık da okula gidebilseydik. Yani mühendislik için çok zor uzaktan eğitim.
Evet, evet, uzaktan eğitim zor. Burada bazı çekinceler de vardı. Mesela Zoom sistemi geldi. Benim ilk duyduğum endişe şuydu. Öğrencilerin birçoğu bunu kullanıp beceremezler. Bu endişeyi çok ciddi taşıdım. Ben de öğrencilerime nasıl yapacaklarını konusunda bilgilendirme yaptım. Şaşırtıcı bir şekilde birçoğu başardı. Neden başardığını da söyleyeyim. Mobil uygulaması olduğundan cep telefonundan girildiği için 20 küsür kişilik bir sınıfta işte online ders yaptığım zaman 12-13 kişi katıldı derse. 13 kişinin 12'si cep telefonundan katıldı. Yani bilgisayar kullanma konusunda olsa bile insanlar kullanmıyor. Hadi yok demeyelim de.
Yani telefondan işleri halletmek herkesin daha kolayına geldiği için madem Zoom'u telefondan da kullanabiliyorum o zaman sanki FaceTime yapıyormuş gibi telefondan halledeyim diye düşünüyor çoğu insan ama yani ders dinliyorsun sonuçta ben bilgisayardan katılma taraftarıyım.
Yani çünkü ekran görüntüsü yayınlayarak anlatıyorsun. İşte bir program anlatıyorsun veya bir slide anlatıyorsun. Her ne anlatıyorsan anlat. Cep telefonunun o ekranında onu görüp okuyamazsın bile. Böyle bir şey vardı. İkincisi bu uzaktan eğitim sistemleri içerisinde bizim üniversitenin Microsoft Office 365 aboneliği var. Burada Microsoft Meeting uygulaması var ki Teams adıyla geçiyor. Teams'in içerisinde çok güzel opsiyonlar var. Ders ödevlendirme, hatta sınav bile yapabilme, online ders anlatabilme ve en güzel tarafı da şu. Dersi anlatırken eş zamanlı olarak yine bir Microsoft servisi olan Stream'e kaydediyor. Yani tekrar yüklemek zorunda kalmıyorsun.
Bu da başımızın belası olan internet upload hızının bir çözümü aslında bir yönden.
Yani tabii öyle ki kalite biraz, özür dilerim, kalite biraz düşüyor ama yine de anlaşılır ve hızlı bir şekilde bu işi halledebiliyoruz. Orada da şu sorunu yaşadık. Biliyorsunuz üniversiteler öğrencilerine bir e-posta adresi sağlıyorlar. Edu.tr uzantılı. Öğrencilerimizin birçoğunun e-postalarını aktifleştirmediğini, aktifleştirenlerin de şifrelerini bilmediklerini, unuttuklarını gördük. Birçoğu e-postasına ulaşamadı. Yoksa ben Teams'le de bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Ama benim şanslı olduğum bir taraf var. Biliyorsun Dişat'cığım, Classroom ben yıllardır kullanıyorum.
Evet.
Google Classroom'da öğrencilerle daha iyi etkileşim kurmak için serbest olarak yani kurumdan bağımsız, resmi olmayan bir şekilde orada gruplar oluşturdum her ders için. Öğrencilerime materyal, içerik ya da işte örneğin bir konuyla ilgili iyi bir kaynak buldum. Herkesin okumasını istiyorum. Ben oradan hemen gönderiyordum. Öğrenciler oradan okuyorlardı. Böyle bazen bir soru sorup oradan bilgileri diri tutmak için cevaplandırma, bazen küçük ödevlendirmeler gibi. Classroom'u çok aktif kullanıyordu bizim öğrenciler. O konuda çok şanslı oldular çünkü bir geçmiş deneyim sahibiydiler.
Evet, bir nevi alışkınlar aslında böyle bir uygulamaya.
Evet, bu benim için çok iyi oldu. Üniversitede bunu yapan başka hocalarımız da var mı bilmiyorum ama ben birkaç yıldır Classroom üzerinden böyle bir etkileşimde sürdürüyorum. Gelelim online ders konusuna. Şimdi bazı dersleri senin de söylediğin gibi yüz yüze işlemek gerekiyor. Yani bir hocanın anlatıp senin dinlemesi, PDF ile falan olacak şeyler değil. Kaldı ki işte bunun bir enstrüman dersi çerçevesinde düşün. Bunun da çözümü işte bu Zoom gibi uygulamalarla oldu. Enstrümanını alırsın, bilgisayarın karşısında öğrenci çalar, sen dinlersin. Udemy vesaire gibi birçok platformda biliyorsun enstrüman dersleri zaten veriliyor. Bunu da bu şekilde çözmeye kalkışıyoruz. Olabildiğince biz öğrencilerimiz için bir şeylerden geri kalmamaları için bütün hocalar ellerinden geleni yaptığına eminim. Herkes olağanüstü gayret gösteriyor. Ama karşılığını da tabii bir şekilde görmek lazım. Öğrencilerin etkileşim konusunda çok tutuk olduklarını görüyorum. Verilen talimatlar doğrultusunda dersler için, sınıfına girdiğimiz dersler için WhatsApp grupları falan oluşturduk. İşte WhatsApp grubundan şöyle bir mesaj yazıyorsun. Arkadaşlar saat 4'te online ders yapacağız. Katılmak isteyenler şu adresten gelebilir. Ya 20 kişi var, bir tanesi cevap yazmıyor. Ya bu da biraz işte gençlerin eleştirdiğim konusu. Bazı düşüncelerden çok yoksunuz. Mesela teşekkür etmeyi çoğu bilmiyor. Bir teşekkür etmek bu kadar zor olmamalı. Yani ben senin için uğraşıyorsam, bir gayret gösteriyorsam, bir şey yapıyorsam, bunu eline ulaştırıp adresine de teslim ediyorsam, bir geri dön, bir teşekkür et de, eline sağlık de, değil mi? Bundan da çok bir şey olmaz. Evet, Dilşat'ım.
Yani mesela bizde de Zoom'dan yaptığımız derste bazen hoca çok sinirleniyor. Yani soruyor, evet arkadaşlar bir sıkıntı var mı diyor. Kimseden ses yok. En son adam diyor yani arkadaşlar bakın hani kameralarınız da kapalı. Zaten hiçbirinizi göremiyorum. En azından biraz ses çıkartın da hayatta değil misiniz? Hani hayatta mısınız, hayatta değil misiniz onu anlayayım bari diye. Yani evet, o boyutuna baktığımız zaman gerçekten sinir bozucu. E şimdi sen kendi branşından örnekler verdin. İşte enstrüman derslerini de bu şekilde halledebiliyoruz vesaire diye, ama şimdi ben biraz dert yanacağım. Mesela bizim uygulamalı laboratuvar derslerimiz var. Hani onu Zoom'dan yapma gibi bir şansımız yok. O bizim için çok büyük bir muamma. Çünkü söyleniyor ki işte eğer uygun şartlar olgunlaşmış olursa işte yazın hızlandırılmış bir yaz okulu şeklinde laboratuvar derslerinin telafisi yapılacak diye. Hani onun yapılıp yapılmayacağı bile meçhul ve benim gibi son sınıf öğrencilerinin hepsi diyor ki biz nasıl mezun olacağız? Ya bu bizi gerçekten çok geren bir konu, bu uzaktan eğitim sürecine en çok sinirimizi bozan şey bu. Bunu da herhalde yaşayıp göreceğiz artık.
Neyse, bu kadar sizin yaşadığınız negatifliklere bakınca şunu söylemek geldi içimden. Demek ki bizi bekleyen dünyada herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani herkes aynı yerinde devam edecekse hiçbir şey değişmeyecek, değil mi?
Ya ben iyi yönde bir değişim zaten beklemediğim için anneciğim.
Hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim. Evet, bugün de epey bilgilendik. Güzel bir sohbet oldu, değişik bir sohbet oldu. Kürşatçığım, senin eklemek istediğin bir şey var mı bugüne dair?
Yani ben yapı olarak da zaten benden en çok dert yandığınız şey, ben çok olumlu her şeye bakabilen birisi değilim. Çünkü aslına bakarsanız olumlu bir şey yok. Yani
yok ki bakalım.
Ya olsa ben de bakacağım ama yok. Bir takım isyanlarımı dile getirmek istiyorum sadece.
Tabii, buyur babacığım.
Bulunduğumuz çevrede maalesef ortak paydada buluşabileceğimiz insan sayısının çok az olması zaman zaman beni üzmüyor değil. Bu kadar teknolojinin artık zirve yaptığı, işte öğrencilerin Zoom'dan ders yaptığı, iletişimin bu kadar kuvvetli olduğu vesaire bir sürü şeylerin olduğu bir dönemde maalesef teknoloji okuryazarlığı özellikle üniversite öğrencileri seviyesinde çok kısıtlı ve çok düşük. Bundan çok üzülüyorum. Yani bu nasıl çözülür bilmiyorum. Akıllı telefonlar gerçekten faydası kadar zararı da oldu. Bilgisayar kullanımını çok azalttı. Bakın ben size bir örnek vereyim. Stüdyo dersinde proje yapıyoruz işte, kayıt mayıt, siz de aşinasınız, evde kayıt falan yapıyoruz.
Evet.
Bu kayıt programları firmalarından bazıları 2 aylığına 3 aylığına programları ücretsiz yaptılar. Öğrencilere bunu duyurdum. Yine browser'dan çalışan, yani bir Chrome açıp içinde kayıt yapabileceğiniz kayıt programları var. Bunlarla ilgili bir şeyler duyurdum. Daha sonra bir işte ödev vereceğim. 5 tane öğrencinin bilgisayarında herhangi bir müzik programı kurulu değil.
Ve bunlar müzik öğrencisi.
Yani müzik teknolojisi öğrencisi. Bu biraz yaralayıcı oldu. Yani ben 2 senedir arkadaşlar bakın şu program ücretsiz, şunu bilgisayarınıza kurun, derste kullandığımız program vesaire ne desem, ne kadar dil döksem olmuyor. Yani bu artık ilgiyle tabii bağlantılı bir şey. Çok da herkesi yargılayamam, bir şekilde gelmiş okuyor öğrenci. Ama gereğini biraz da çaba gösterip yerine getirmesi gerekiyor. Yine verilen ödevlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben kızımı görüyorum Dişat nasıl çalıştığını. Yazılı ödev verdik. Sınav ödevi, vize ödevi. Ödevi sisteme yükledim. İşte yazım kurallarına dikkat ederek yapın. Copy paste yapmayın. Güzel bir ödev hazırlayın diye. 10 dakika sonra bir tanesi bitirmiş gönderdi. 10 dakikaya 10 dakika.
Vay, iyiymiş he.
10 dakika. Yani emin ol yazdığı okumamıştır. Bu da yani buna ben ne diyeyim, ben buna ne diyeceğim, nasıl tanımlayacağım bilemiyorum yani. Bu başka bir şey. Bunun altında çok başka şeyler aramak lazım. Zaten her şey olabildiğince basitleştirilmiş durumda. Her şey öğrencinin lehine çevrilmiş durumdayken sevgili öğrencilerin de bunu biraz tabii ciddiye almaları, kendi menfaatlerine. Yazım kuralları var işte, biliyorsunuz işte 12 punto olacak sağdan 2,5 santim falan filan, bir sürü her enstitünün kendi açıkladığı yazım kuralları var. Hani onlara dikkat edin diyorum. Adam tutmuş 18 puntoyla bütün ödevi yazmış. Yani normal 12 punto yapsan 3 sayfa olmuş sana 20 sayfa.
İşte fazla görünsün diye. Hani bakın hocam çok hazırladım.
Yani çok ilginç şeyler oluyor. Bilgisayar okur yazarlığı maalesef. Teknoloji okuryazarlığı çok kötü durumda. Telefon kullanıyor gençler, tamam, amenna. Ama şunu görünce üzülüyorum yani. Telefonda e-posta adresi kayıtlı değil. kullandığı servise giriş yaparak kullanmamış. Yani YouTube izliyor mesela. Kullanıcı hesabıyla giriş yapmadığı için izlediği hiçbir şeyi ne geçmişine ne paylaşımına hiçbir şeyini kullanamıyor. Twitter mesela. Bazen öğrenciler bana diyor ki hocam bizi Twitter'dan niye takip etmiyorsun? Ya giriyorum. Hesabı açmış. Hiçbir şey yazmamış. Niye takip edeyim? Değil mi? Bir fikir yok ortada. Bir şey yok. Bu konulardan çok muzdaribim. Böyle bu uzaktan eğitim sürecinde işte bir takım oluşumlar, gruplar falan da görüyorum. Ya bulduğum böyle etkileşimli, güzel seviyeli şeylerin döndüğü yerlere de hiç tarzım değil ama girip abone olacağım. Yani katılacağım, artık başka çare yok. Evde kalmaktan sıkılmadığımı zaten söylemiştim. Bir sürü kitap var, okuyacak, yazacak, araştıracak bir sürü şey var. Evde kalmak bir şey değil, sıkıntı nedeni değil. Zaten ben oldum olası canı sıkılan insanı hiç anlamamışımdır. Niye canı sıkılan insanın?
Değil mi? Biz 24 saatin yetmediği insanlarız. Canı sıkılan değil de.
Yani işte gördünüz ben geçen 2 hafta nasıl çalıştığımı. Saat 3'lere 4'lere kadar birçok şeyi yoluna koydum. Şimdi her şeyi rayına oturttum. Artık başka şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Tabii burada bir şey daha belirtelim. Bizim evimizde de bir sağlık çalışanı var. Bizim bu yaptığımız aslında hiçbir şey. Sağlıkla ilgili durumların karşısında bir şey değil. Biz kendimize dert arıyor gibi yorumlanabilir bu konuştuklarımız. Ben de duysam belki öyle yorumlarım. Çünkü ders, her şey sistem var. Bunlar olur gider. Ama sağlık çalışanlarının özellikle işte annene çok teşekkür ediyorum. Bize ne kadar özen gösterdiğini, bu marketten gelen eşyaların silinmesi bilmem işte birçok şey. Maskeler, şunlar bunlar.
Yani çalışma şartlarına hiç girmiyoruz zaten.
Yani çalışma şartları, saatler, nöbetler. Bu vesileyle tarihe not düşerek teşekkürümü de bir kez daha ileteyim. Her şey sizin sayenizde inşallah daha güzel gidecek.
Evet, teşekkür ederim. Vallahi beklemiyordum bu konuşmayı ama hoşuma gitti.
Hatta babamın bu olumlu konuşması üstünde bir şok oldum. Bir ne diyeceğini bilemedim. Şu an görüyorum yüzünden o ifadeyi.
Yok, tabii ki o hiçbir zaman böyle güzel şeyler söylemediği anlamında değil. Ama sonuçta herkesin kıymetlisi ailesidir. Benim kıymetlilerim de sizlersiniz. Umarım daha güzel günlerde hep birlikte uzun uzun bir ömrümüz olsun diyorum canlarım benim. Evet, bugün biraz eğitim odaklı gittik. Ama gerekli, her şeyin başı eğitim demiştik. İşte dilimiz döndüğünce ama ben bugün biraz sessiz kaldım tabii ki. Çok fazla anladığım konular olmadığı için sizleri dinlemek keyifli geldi. Az buçuk bir şeyleri anlayabilmeye çalıştım ben de sadece. Bekledim yani. Ama içeceklerimiz yanımızdaydı. meyve suyu içeceklerimiz, bitki çaylarımız yanımızdaydı. Yine sağlığı elden bırakmadık. Ne diyelim Dilşat'ım? Bugün de konuştuklarımız böyle güzel şeyler oldu. Onun üstüne sen ne söylemek istersin?
Yani evet, daha çok aslında babam ve ben konuştuk gibi oldu. Sen bizi dinlerken keyif almışsın. Umarım dinleyenler de aynı duyguları paylaşırlar. Babacığım, bu bölüm bizi yalnız bırakmadığın için sana ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim unutmadığınız için.
10 bölüm sonra tekrar görüşür müyüz? Sözünü alalım mı? Ne dersin?
İnşallah.
İnşallah. Sağlıkla bir arada olalım da nice 10 bölümler yapmış olalım podcastlerimizde.
Bu arada dinleyicilerinizden de biraz şikayetçiyim. 2000 küsür dinleyici olmuş ama etkileşim ve mesajlarınız biraz az geldi bana. Yani ya Dilşat'ın kişisel hesabına gönderiyorlar.
Evet, genelde benim kişisel hesabıma geliyor mesajlar. Yani söylüyorum aslında, Bilal'e podcast hesaplarımıza mesajlarınızı iletirseniz daha mutlu oluruz diye.
Tabii, pardon, Apple'dan Spotify'dan da bir derecelendirme, bir 5 yıldız göndersinler size yani.
Ey, çok güzel olur.
Evet, o şekilde de desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz diyelim. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.
Sabah uyandın yine kalktın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'in muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili, dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare podcast'te muhabbetin adresi. sohbet koyu, mikrofonda süper ikili konu, konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.